Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytin. Hak Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 25 Mer 1401, Hicri Kameri 20 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 17 Ekim 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bültene ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Say Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'de sanal ortama yönelik denetlemeler ve kontrollerin artması üzerine yapılıyor. Röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve kıssaları 1401 İran'a sloganına özel ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Devrim muhafızları ülkenin kuzeybatısında tatbikat başlattı. Komutan Selami Ali Suud rejimin İslami İran milleti ve gençleriyle medya oyununa son vermesi gerektiğini belirtti. Yargı Erki Başkanı evin cezaevi olayı düşmana bağlı unsurlar tarafından yapılan bir cinayettir dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile Umman Kralı görüştü. Rusya, İran demiryolu projesine yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran devrim muhafızları ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde askeri tatbikata başladığı belirtildi. Devrim muhafızları Kara Kuvvetleri askeri tatbikatı bugün devrim muhafızları genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Operasyon Genel Başkanı General Abbas Nilfuruşan, Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Bakbur'un katılımı ile Aras bölgesinde başladı. Erdebil ve Doğu Azerbaycan iyaretinde devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Aşura Karagahı birliklerinden katılımı ile başlayan tatbikat 3 gün sürecek. Bu tatbikatta ilk kez Aras Nehri üzerinde askeri teçhizatın geçişi için yüzer köprü kurma operasyonu gerçekleşiyor. Hava indirme, gece taarruzu, taarruz ve intihar İHA'ları, ulaşım yollarının kontrolü, yüksek noktaları ele geçirme ve taarruzu tahrip etme gibi provalar tatbikat sırasında tertip ediliyor. Komutan Pakbur bu tatbikatın komşu ülkeler için barış ve dostluk ve sürdürülebilir, güvenliği pekiştirme ve düşmanlar için devrim muhafızlara kara kuvvetlerinin diğer silahlı kuvvetlerin yanında ülke sınırlarını savunmaya ve her türlü tehdide kararlı şekilde yanıt vermeye hazırlıklı olduğu mesajını taşıdığını kaydetti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Ali Suud rejiminin İslami İran milleti ve gençleriyle medya oyununa son vermesi gerektiğini belirterek bu bağlamda Suudileri uyardı. Komutan Selami bugün Aras Genel Bölgesi'nde başlayan Devrim Muhafızları'nın Büyük İktidar isimli tatbikatı sırasında yaptığı açıklamada Suudi rejimine bağlı medyanın açık şekilde gençleri tahrik etmek peşinde olduğunu işaretle bu medyayı kontrol etmeyi tavsiye ediyoruz yoksa bunun dumanı kendi gözlerine kaçacak diye konuştu. Komutan Selami Ali Suud'a dikkatli olmaları uyarısında bulunarak riske açık olduklarını hatırlattı. Tümgeneral Selami, Siyonist rejimin bölgeye sızmasını da tehdit içerikli olduğunu belirterek bölge ülkelerine bu rejimi kendi ülkelerine sokmamalarını tavsiye etti. Komutan Selami, bu rejimin güvensizlik, tefrika ve sinsi hareketlerin kaynağı olduğuna temasla, Siyonist rejimin bölgedeki İslam ülkelerini kirletmemesi ve kendi güvensizliklerini İslam ülkelerine sıçratmaması uyarısında bulundu. Devrim Muhafızları Genel Komutanı bugünkü tatbikatın esas mesajının da komşularla kardeşlik ve dostluk olduğunu belirterek, komşularımız komplo veya düşmanlık yapmadıkları sürece dostluk ve kardeşliğimizi sürdüreceğiz. Aksi takdirde İran İslam Cumhuriyeti'nin tavrı değişecek diye konuştu.
Yargı Erkeği Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ece'yi evin hapishanesinde yaşanan yangına ilişkin açıklamada evin cezaevinde yaşanan olayın düşmana bağlı az sayıda unsur tarafından yapılan bir cinayet olduğunu belirtti. Amerikan Başkanı Joe Biden'in evin hapishanesinde çıkan yangına dair sözlerinde gülünç olarak değerlendiren Muhsin Ece'yi, Amerika'nın bölgede işlediği cinayetlere atıfta bulunarak İranlı bilim adamlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarının arkasında Amerikalı Siyonist rejimi olduğunu hatırlattı. Muhsin Ece'yi, evin cezaevine bir bölümünde yaşanan olayla ilgili olarak evin olayı düşman işbirlikçileri tarafından işlenen bir cinayettir. Bu cinayette bazı kişilerin mahkumlara istihdam sağlamak ve ailelerine yardım etmek için kurulan bir atölyeyi ateşe verdiğine tanık olduk dedi. Yargı erkeği başkanı evin olayı faillerine tespit edilmesi talimatını verdi. Tahran'daki evin hapishanesinin önceki gün çıkan yangında 8 mahkumun olduğu, 57 kişinin de yaralandığı belirtildi. Cezaevi yetkilileri olay sırasında hapishaneden firar eden mahkumun olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu bildirmişti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Umman Kralı Heysem bin Tarık Al Said ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede reisi iki ülke arasında karşılıklı güvene dayalı diplomatik işbirliğinin en üst seviyede olduğunu belirterek Tahran-Maskat ilişkilerinin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi. İran'ın Umman ile ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı reisi, İran-Umman ticaret hacminin geçen yıl olduğu gibi büyümeye devam etmesini umduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı reisi, Amerika'nın İran'daki olaylara dair art niyetli açıklamalarını atıfta bulunarak Amerika yaptırımlarla İran milletini dize getireceğini düşünüyordu. Ancak yaptırımlar İran halkını durdurmadı. Bu ülke İran'ın yaptırımlara rağmen ilerlediğini görünce fitne çıkarmaya başvurdu dedi. Cumhurbaşkanı reisi İran milleti Amerika'nın düşmanca eylemleri karşısında sessiz kalmayacak ve bu durum için inisiyatif alacağız diye konuştu. Umman Sultanı da iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulamasını bizzat takip edeceklerini kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekonomik İşler Yardımcısı Muhsin Rezai, Katar Emiri ile Doha'da yaptığı görüşmede Katar ile münasebetlerin artması için hiçbir sınırlamanın olmadığını vurguladı. İran kabiliyetlerinin teşhir edilen fuarın açılışı için Katar'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rezai, Katar Emiri Tamim bin Hamed Ali Sani ile yaptığı görüşmede Tahran-Doha işbirliğinin çeşitli alanlarda artması gerektiğine temasla Katar ile münasebetlerin güçlenmesi için hiçbir kısıtlamanın olmadığını vurguladı. İki ülkenin artan ticaret hacmine de dikkat çeken Rezai, çeşitli alanlardaki bol imkan ve potansiyelin ticaretin kayda değer artması için aktif hale getirilmesinin altını çizdi. Rezai ayrıca Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası'nı başarılı şekilde düzenlemesi için başarı dileyerek İran'ın Katarlı dostlarına bu önemli kupanın düzenlemesine yardım etmeye hazır olduğunu yineledi. Katar Emiri de görüşmede İran ile Katar'ın ilişkilerinin ticari ve ekonomik dahil çeşitli alanlarda gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği basın toplantısında gündem maddelerini değerlendirdi. Sözcü Avrupa Birliği'ni İran konusunda çifte standart politika izlemekle eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin İran'daki olaylara dair tutumuna tepki gösteren Kenani, dünyada iyi ve kötü olmak üzere iki çeşit terörizm olduğunu savunan Avrupa'nın kargaşayı da iyi ve kötü olarak değerlendirdiğini belirtti ve onlara göre İran'da kargaşa çıkarsa iyidir ama Avrupa'da olursa kötüdür dedi. Kenani, İran'da sorumlu bir hükümetin iktidarda olduğunu belirterek bunu pratikte kanıtlayan Tahran hükümeti, vatandaşlarının görüşlerine saygı duyan bir hükümettir ifadesini kullandı. İran'daki olaylara dair açıklama yapan bazı Batı ülkelerinin tutumunu eleştiren Kenani, bu ülkelerin terör listesinde yer alan terör örgütlerini kucak açtığını söyledi. Avrupa Birliği'ne seslenen Kenani şunları kaydetti. Avrupa taraflarının mantıklı davranmaya ve sloganlarına bağlı kalmaya çağırıyoruz. Avrupa ülkelerinin akılcı davranması halinde İran, huzur ve istikrarın sağlanması yönünde Avrupa Birliği'nin en önemli ortağı olabilir. İran, Avrupa Birliği'nin kararları ve eylemlerine göre hareket eder. Avrupa Birliği'nin İran'la ilgili makul bir politikaya izlemesini umuyoruz. Sözcü Kenani, Cezayir'de düzenlenen Filistin Ulusal Uzlaşı Konferansı'na ilişkin, İran'ın bakış açısı nettir. İşgalin son bulması için yürütülen mücadelede Filistinli grupların birlik ve beraberliğini destekliyoruz. İşgali bitirmek işgalci rejimle uzlaşıyla değil, işgalciye karşı direnişle mümkündür açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin bir soru üzerine de yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin İran'ın gündeminden çıkmadığını, anlaşmaya varılması ve tarafların anlaşmaya dönmesi için zeminin bulunduğunu ancak İran'ın anlaşmayı beklemeyeceğini kaydetti. Irak-Kürt bölgesel yönetimiyle görüşmelere ilişkin bir soru üzerine de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, müzakerelerde Irak hükümetinin İran'ın güvenliğini, teminine ilişkin sorumluluğunun bildirildiğini, Tahran'ın Irak hükümetinin eylemlerini beklediğini kaydetti. Aras bölgesindeki tatbikata ilişkin olarak da sözcü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikat düzenlenmesinin yeni bir durum olmadığını ve kendi ihtiyaçlarına uygun olarak askeri tatbikatlar düzenlediğini işaretle yabancı güçlerin bölgede varlığının güvenlik sağlayıcı olmadığını ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Batı'nın İran'daki son kargaşa eylemlerine destek çabalarının devamında bu kez Avrupa Birliği, İran İletişim Bakanı, Ahlak Güvenlik Polisi, Kolluk Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları'nın siber bölümünü yaptırım listesine aldı. Fransız haber ajansının bildirdiğine göre Avrupa Birliği, İran İletişim Bakanı İsa Zaripur, Ahlak Güvenlik Polisi ve Devrim Muhafızları siber bölümüne yaptırım uyguladı. Avrupalı diplomatlar, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerince bugün Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde üzerinde mutabakat sağlanan yaptırım listesinde 11 İranlı yetkili ve 4 kurumun ismi yer aldığını bildirdi. Bu isimlerin AB'ye seyahati yasaklanacak ve mal varlıklarına da el konulacak. Avrupa Birliği açıklamasında İran Ahlak Güvenlik Polisi ve iki kilit isimlerinden olan Muhammed Rüstemi ve Hacı Ahmet Mizan'ın yaptırım listesine alındı. Ayrıca Kolluk Kuvvetleri ve Birkaç Yerel Başkanı'nın protestoları bastırma olarak iddia etti, şeyde rol ifa ettikleri için yaptırıma maruz kaldıklarını kaydetti. Fransız haber ajansı ayrıca Gönüllü Seferberlik Teşkilatı başkanlarının isimlerinin Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer aldığını aktardı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell mevcut durumda İran ile nükleer müzakerelerde ilerleme beklemediğini ifade etti. Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı girişinde konuştu. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin İran olduğunu belirten Borrell, bakanların İran aleyhinde yaptırım kararı almalarını beklediğini ifade etti. Borrell, toplantıda İran yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna'daki savaşta kullanımı iddiasına da işaretle İran'ın Ukrayna savaşına katılımı konusunda somut deliller arayacağız dedi. Borrell bir soru üzerine İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin son haftalarda durduğuna değinerek hareketlenme beklemiyorum. Bu çok yazık ki çünkü çok çok çok yakındık, beklemek zorundayız diye konuştu.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Reşt Astara Demir Yolu'nun gelecek 3,5 sene içinde tamamlanacağına işaretle Rusya'nın İran Demir Yolu projesine yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadimi, Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ulaştırma Bakanı'nın iki ülkenin ortak projelerinde ziyaret etmesine işareti, Azeri Bakan'ın Astara Demir Yolu Terminali'ne ve Astara Köprüsü'nü ziyaret ettiğini kaydetti. Yetkili İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ortak taşımacılık projelerinden ikisinin gelecek 8 ay içinde sona ereceğini belirtti. Yetkili, Astara Demir Yolu projesinin tamamlanmasının İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Rusya ve Avrupa'ya demir yolu ile bağlanabileceğini vurguladı. Bakan yardımcısı sözlerinin devamında Rusya'nın İran Demir Yolu projesine yatırım yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
New York Times gazetesi geçen hafta Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sonrası verilen akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis arasında tansiyonun yükseldiğini yazdı. New York Times gazetesi geçen hafta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ilk Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından verilen basına kapalı akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında gerginlik yaşandığını bildirdi. Gazetede yer alan haberde Mitsotakis'in 44 Avrupalı lidere hitap ettiği esnada Erdoğan'ın araya girerek sesini yükselttiği öne sürüldü. İsmi belirtilmeyen bir Avrupalı diplomat ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkili Erdoğan'ın odadan çıkmadan önce Mitsotakis'i Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle ve Avrupa Birliği'ni de Yunanistan ve Kıbrıs'tan taraf olmakla suçladığını belirtti.
Türkiye İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın göç ve sığınmadan sorumlu bakanı Mitaraç'ın paylaştığı içeriklere tepki gösterdiği sosyal medyadan açıklama yapan Altun, Yunan yalan haber makinesi yine devrede ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın göç ve sığınmadan sorumlu bakanı paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış ifadesine yer veren Altun şunları söyledi. Yunanistan bu beyhude ve ciddiyetten uzak çabalarıyla kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınlayarak bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya ispatlamıştır. Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin Meriç'te soyup kemerle dövdü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermediler.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayında bütçe açığının 78,6 milyar TL olduğunu açıkladı. Böylelikle 2022 yılının en yüksek açığı kaydedildi. 9 aylık bütçe açığı 45,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Avrupa Birliği Konseyi bölgedeki durumu izlemek, analiz etmek ve raporlamak amacıyla Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırından Ermenistan tarafında 40 Avrupa Birliği izleme uzmanı görevlendirmeye karar verdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu bağlamda şöyle konuştu. Avrupa Birliği'nin Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırı boyunca 40 kadar Avrupa Birliği izleme uzmanı görevlendirmesi, yaşamları riske atan ve itilaf çözüm sürecine tehlikeye atan istikrarsız duruma güven inşa etmeyi amaçlayacaktır. Bu, AB'nin Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışa ulaşma nihai hedefine katkıda bulunma konusundaki tam kararlılığının bir başka kanıtıdır ifadesini kullandı.
Irak'ta geçen hafta milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşit görevine başladı. Roşit için Başkan Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Esselam Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Törene Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile yardımcıları, meclisteki siyasi grup başkanları, askeri komutanlarla eski cumhurbaşkanlarından Fuat Masum katıldı.
Avustralya, bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü Siyonist rejim İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını sessiz sedasız geri aldı. Eski Başbakan Scott Morrison, zamanından alınan karara rağmen bu baraj, bir barış anlaşması imzalanana kadar Büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmaya devam edeceğini duyurmuştu. Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında da tarafsız tutumunu koruduğu vurgulanırken Avustralya'nın İsrail ve gelecekte kurulacak Filistin devletinin uluslararası olarak tanınan sınırlar içerisinde güven ve barış içinde yaşayabileceği iki devletli çözüme bağlı olduğu vurgulanmıştı.
Nijerya'nın son 10 yıldır gördüğü en kötü selde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.3 milyon insan yerinden oldu. 200 binden fazla ev yıkıldı.
Ve son haberimiz, başka ülkelere demokrasi dersi vermeye kalkışan Fransa hükümeti, grevcileri sert şekilde bastırmaya devam ediyor. Fransa'da Total Energies ait 6 rafinerinin 3'ünde Esso ExxonMobil'in 2 rafinerisinde çalışanlar greve gitti. Fransa polisi eylemcileri sert bir şekilde bastırdı, bildiriliyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Çin Cumhurbaşkanı tahakküm ve yayılmacılığı nefyetme vurgusu etrafında. Çin Cumhurbaşkanı 20. Komünist Partisi'nin kongresi açılış konuşmasında ülkesinin hiçbir zaman tahakküm ve yayılmacılık peşinde olmadığını vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ulusal güvenliğin her türlü gelişim ve imarın temeli olduğunu vurgulayarak güçlü ve başarılı bir Çin'in inşası için sosyal istikrarın en temel ön ihtiyaçlar arasında olduğunu belirtti. Çin İktidar Partisi Başkanı Xi Jinping'in Pekin'in diğer ülkeler ile işbirliği artırma ve olumlu bir etkileşim sağlama suretiyle dostane ilişkilerin yanı sıra dengeli ve istikrarlı bir gelişim ve kalkınma sürecini yakalamak istediğini de vurguladı. Çin'in iç ve dış alanlarda orta ve uzun vadeli yönlerinin ve istikametinin belirlenmesi 5 yılda bir düzenlenen Çin Komünist Partisi'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Komünist Partisi'nin yeni genel başkanının seçimi de bu kongrede ele alınan en önemli gündem maddelerinden sayılır. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in tahakküm ve yayılmacılığa karşı sözleri aslında bu ülkenin dış siyaseti çerçevesinde dile getirilmektedir. Buna ilaveten bu sözler Pekin'in gelecek dönemde küresel ve bölgesel arenalardaki siyasetlerinin istikametini de belirliyor. Aslında bu açıklamalar zaten tahakküm yanlısı ve yayılmacı bir ülke olarak Amerika'nın hasmane ve suçlayıcı politikalarına bir tepkidir. Son birkaç 10 yılda küresel bir üretim motoru olma hedefiyle ihracata yönelik üretim dahil ekonomik büyümeye odaklanarak kendisini dünya ekonomisinin ilk sıralarına yerleştirmeye çalışan Çin, dış politikasını böyle bir çizgiye oturtmuş ve bunda da önemli ölçüde başarılı olmuştur. Bu çerçevede Çin'in dış politikasının temel misyonu küresel piyasalarda geniş bir etki sahibi olmak için bu ülkenin ticari ve ekonomik kalkınmasını kolaylaştırmaktır.
1,5 milyardan fazla insanla iç ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin imalat sanayilerine ham madde ve ara madde tedariği için destek sağlamak yönünde dünyanın farklı ülkeleriyle işbirliği ve etkileşime ihtiyaç duyan Çin, dış ticaretine geliştirmiş durumda. Çeşitli yöntemleri ve insani yardım şeklinde tüm kapasitelerden yararlanmaya çalışmıştır. Bu bağlamda altyapıların geliştirmesine ve az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere kolaylıklar sağlamasına katılım, gerekli ham ve doğal kaynakların tedarikinde tarafları kullanabilmek için izlenen stratejiler arasında yer almıştır. Çin'in son yıllarda bazı Afrika ülkeleriyle ilişkilere geliştirmesi ve bu ülkeye büyük ölçüde altyapısal yatırım yapması bugün de olmuştur. Çin hükümeti zengin doğal kaynaklara sahip ülkeler aracılığı ile ihtiyaçlarını karşılamaya kararlı olmasına rağmen bu ülkenin başkalarına göre böyle bir politika hegemonya yolu ile yapılamamıştır. Aynı zamanda Amerika, Çin'in uluslararası arenadaki ana rakibi olarak da tek taraflılık politikası çerçevesinde tahakküm araçları ile dünyanın farklı ülkelerine baskı uygulayarak bir şekilde kalkınma planlarını ilerletmeye çalışmakta. Son birkaç on yılda Irak ve Afganistan'da dahil olmak üzere birçok ülkeye savaş açması, Amerika'nın uluslararası arenadaki sulta ve tahakküm kurma politikasının da bir örneğidir. Beyaz Saray'ın kar amaçlı yaklaşımları bu bağlamda değerlendirilebilir. Özellikle Amerika bu ülkelerde tahakküm kurmak niyetindeyken Amerika'nın hegemonik politikaları kamuoyunun sert tepkilerine yol açmıştır. Bu bağlamda uluslararası toplum Beyaz Saray'ın dış politikadaki tek taraflı yaklaşımını da kabul edemez bir duruma gelmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Biden'ın Liz Truss'a yüklenmesi etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Britanya Başbakanı Liz Truss tarafından vergileri azaltma sürecini iptal etme tasarısını yanlış bir politika olarak değerlendirdi ve küresel enflasyon ortamının gergin olduğu bir sırada diğer ülkelerin mali siyasetlerinin Amerika'ya zarar verebileceğinden bahsetti. Amerikan Başkanı Biden'ın sözlerine şunları ekledi. Truss'ın Cuma günü küresel finansal piyasalarındaki karışıklığın ardından vergileri azaltma sürecinden geri adım atacağı tahminler içerisindeydi. Biden'ın Truss'ı eleştirisi Amerika'nın en yakın müttefiklerinden biri olan İngiltere'nin iç politikasıyla ilgili kararlarla alakalı Amerikan Başkanı'nın alışılmadık bir eylemi olarak görülüyor. Biden'ın yorumları Beyaz Saray yetkililerinin Truss'ın kararlarının ekonomik sonuçlarını yakından izlediklerini ilan etmelerine rağmen yeni İngiliz Başbakanı'nın planlarını eleştirmeyi haftalarca reddetmelerinin ardından geldi. Liz Truss, İngiliz ekonomik durumunu iyileştirmek için büyük vaatlerle göreve geldi. Ancak hükümetinin performansı, özellikle hükümetinin ekonomik planlarının beyni olarak kabul edilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Truss, Kwarteng'den istifa etmesini istedi. 23 Eylül'de Kwasi Kwarteng, hükümetin son 50 yılın en büyük vergi indirim paketi olarak adlandırılan ekonomik programını sunmuştu. Bu programda milyarderlerin vergilerinin %45'ini kaldırdı ve ülke ekonomisini serbest piyasa kriterlerine göre geliştirmek istedi. Ama bu program sonucunda sterlin değeri düştü ve ülkenin borcu arttı. İngiliz Merkez Bankası milyonlarca İngiliz hanesinin ipotek taksitleriyle doğrudan ilişkili olan bankalar arası faiz oranını enflasyon endeksinde bir sıçramadan korkarak artıracağını da açıkladı. Geçen hafta Liz Truss, İngiltere'nin muhafazakar hükümeti içindeki bir çatlığı vurgulayan tartışmalı bir yorumda Kwarteng'i hükümetin ekonomik planı hakkında kabine üyelerine danışmamakla suçladı. Bu konu Truss'ın muhafazakar iktidar partisinin yıllık toplantısında konuşmadan önce hükümetinin programının en tartışmalı bölümünden geri çekilmesine ve hükümeti eleştirenleri duyduğunu tüvetlemesine neden oldu. Ancak Birleşik Krallık'ta yaygın protesto ve grev ihtimali Listras'ın siyasi durumunun daha da belirsizleşmesine neden oldu. Bu bağlamda İngiltere'de erken genel seçimlerin yapılması talepleri artmakta ve bu ülkenin 500 binden fazla vatandaşı Listras'ın başbakanlık görevinden istifa etmesi ve erken genel seçimlerin yapılmasını talep eden bir dilekçeye imza attı. Böyle bir ortamda siyasi gelecek şüphelidir ve belirsizdir.
Şimdi Amerikan Başkanı İngiltere'nin stratejik bu müttefiki olarak İngiltere Başbakanı'nın iç muhaliflerine yürüdüğü yolda onlara paralel olarak Liz Truss'ın ekonomik politikalarını açıkça eleştirdi. Biden'in saldırısının keskin tarafı Truss yönetiminin iç yatırımları ve ekonomik refahı artıracağına inandı. Özellikle vergilerin düşürülmesi alanındaki girişimlerine de Truss yönetiminin ekonomik planlarının olumsuz yönde etkilerine yönelikti. Gerçek ise başka bir şeyden ibarettir. Aslında Truss yönetiminin planlarının uygulanmasının sonucu sadece pound'un değer kaybetmesi ve Birleşik Krallık'ın ulusal borcundaki artıştır. Şimdi Biden daha pahalı Amerikan ithalatının doların pound karşısında güçlenmesinden dolayı ucuzlamasından memnun olsa da bu Amerikan ihracatını daha pahalı hale getirecek ve sonuç olarak Amerika'nın ihracat gücünü azaltacaktır. Aynı zamanda Biden'e göre bu politika ve planlar dünyada enflasyonu da artırması bekleniyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son yasalarına ve kararlarına göre tüm haber siteleri ve kitle iletişim araçları kendi kanallarından yayınlanan veya yeniden yayınlanan içeriklerden sorumlu olup haksızlığa uğrayanlar için para cezasına ek olarak 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilirler. Küfür etmenin suç sayılması ve özellikle siber alanda politikacılar olmak üzere başkalarına küfür edilmesinin suç sayılması Erdoğan hükümetinin tartışmalı tasarısının hükümlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yasa tasarısına göre ilgili makamlarca talep edilmesi halinde haber sitelerinin onaylanmayan içerikleri 2 hafta içinde kaldırılması gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Türkiye parlamentosu iktidarın sanal ortamın kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik tasarısını incelemekteydi geçtiğimiz günlerde. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzda. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Türkiye'de sanal ortama yönelik denetimler ve kontrollerin artması son günlerde çok dikkat çekiciydi Türkiye gündemiyle ilgili. Bu konuyla ilgili çıkan haberleri özellikle iktidarın bu konudaki hassasiyetini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Belirtmiş olduğum konu Türkiye'nin en hassas konularından biridir. Bu aynı zamanda aslında sorun yaşayan bütün devletlerin çekindiği konulardan biridir. Bu değil. Çünkü iktidarlar bunları eleştirmesini istemezler ve onların yapmış olduğu usulsüz uygulamaların örtülü örtülü olmasını isterler. Çalışıyorlar. Mevcut durumda Türkiye'de yaşanan bunun bir sektörlük durumundadır. Daha önceki süreçte sanal ortamdaki uygulamalar paylaşımlar ve değerli bazı durumda ciddi olarak cezai ve hapis tutulmazken yazılan bazı değişiklikle daha iyileşme beklenirken Türkiye'de daha fazla sıfırlaştırma yaşandı ve daha önce yaşanan uygulamalar daha da sıfırlaştırılarak sivri olarak ceza yatırma durumuna hükümene bağlanmış oldu. Bu tabii ki doğru bir sonuç değildir ve yaygınca da eleştirilen bir konu olmaktadır. Çünkü sağlıklarında insanlar kamuoyuna açık bir şekilde herkesin eleştirilebildiği bir ortamdır. Bundan niye çekiniliyor? Buna dönük niye sıkılaştırma yasaları getiriliyor? Bu ciddi bir soru işareti olmaktadır. Ve tabii ki bu alanda ağırlıklı olarak sizden hedeflenen bir duruma gelmişken sanal ortamda mevcut yasa değişiklikleri sadece ve sadece iktidarın çıkarına, iktidarın çıkarına öngörülen bir uygulama oldu. Bunun ciddi bir sonuç, yani hükümetin beklediği bir sonuçla sonuçlanması mümkün değildir. Zira yaşamın akışı herkesin kendi düşüncesini belirtebildiği, hakaret içermemek kaydıyla, işte küfür ve benzeri şeyler içermemesi kaydıyla herkesin eleştirilerini sunabildiği bir ortam iken bu gidişe bunun ortamı ortadan kaldırmış oldu. Yasal olarak, yani Türkiye'de yapılan yasal değişiklikle bunun yasal ortamı ortadan kaldırmış oldu. Bu açıdan bunun çok daha ciddi eleştirilerle sonuçlarla karşılaşacağı açıktır. Çünkü silahın olmadığı, sadece konuşabildiği, en hafif kelimelerle de olabilir ama konuşma ve kendi fikrini beyan etme şeklindeki bir uygulamanın böyle bir yasal değişiklikle sıkılaştırılması benim yerimdeyse bu ortamın da ortadan kaldırılması bir şey olmayacağını beklentisi yayılır Türkiye'de.
Tahran Radyosu.
Şimdi vatandaş bu konuya nasıl bakıyor Mehdi Bey? Şimdi bu sıkıcı gelmiyor mu acaba? Yani böyle sıkı bir şekilde denetimlerin, kontrollerin artması nasıl karşılanıyor Türkiye'de?
Bu alanda aslında Yasalar Partisi'nin dışında diğer partilerin çok daha ciddi bir tepki gösterdiğine tanık olamıyoruz. Başta yasal konusunda partilerin çok daha bir tepki gösterdiğine tanık olamıyoruz. Mahallelerin sorun olması gerektiği aslında diğer partilerin çok da ciddi bir tepki olmuyor. Aynı zamanda CHP'nin işte biraz manevra çeken bazı yaklaşımları daha önce de görmüştüm. Bilerek bu uygulamayı değişimi engelleyen bir yaklaşım tabii bunların da aslında kendi pragmatik politikaları doğrultusunda olduğuna göre de görüşüyorum. Çünkü yani Marefet Partisi durumu kendi seçim yatırımda olarak değerlendirebilmekte. Bu nedenle de çok da ciddi bir değişikliği içeren bir tepki kendisine de ortaya çıkmadığı görülüyor. Ama o tepki halk kitlesi, yani Türkiye halkı, sokak kitlesi kesinlikle bu konuyu kabul etmemekte, bu değişikliği kabul etmemekte ve böylesi bir sıkıcı, sıklaştırıcı, yani sosyal ortamdır, yani sosyal medyadaki kendisi ifade etmek konusundaki özgürlüğe sahip çıkma konusunda ciddi kızarlı bir yaklaşık kaydır olduğunu belirtmek mümkün.
Doğru. Mehdi Bey, bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de sanal ortama yönelik denetimler ve kontrollerin artması konusuyla ilgili Türkiye gündemini bu konu hakkında değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde Kafkasya'da yabancı güçlerin varlığını bölge ülkelerinin ortak endişesi olarak nitelendirerek İran'ın bölgede herhangi bir yabancı güç konuşlandırılmasına karşı olduğunu vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri'nin Irak'ın Kürdistan bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Pakistan Savunma Bakanı Hacı Muhammed Asıf'ın İran'daki son olaylarla ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Pakistan Savunma Bakanı Hacı Muhammed Asıf, İran'daki son olaylarla ilgili yaptığı açıklamada Batı medyasını durumu tırmandırmak ve diğer ülkelerin iç gelişmelerini körüklemekle suçladı. Pakistan Savunma Bakanı, İran'daki son gelişmeler temelde İran İslam Cumhuriyeti'nin bir iç meselesi olarak kabul ediliyor ve İran hükümetinin kendi işlerini halledebilecek kapasitede olduğuna inanıyoruz dedi. Pakistan Savunma Bakanı, Batılı devletlerin ve medyalarının bölge ülkelerini, özellikle İslam toplumlarına yönelik ikiyüzlü bir tutum izlediğini belirtti. Geçen Cuma günü ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki güncel gelişmeleri ilişkin şunları söyledi. Mahsa Amini'nin ölümü hepimiz için üzüntü kaynağıdır. Bu bağlamda uzman doktorlarca ayrıntılı ve bilimsel bir adli rapor sunulmuştur. Bu konu bazı batılı yetkililer için sadece bir bahane olsa da devam eden yasal işlemler de var. Ama soru şu, Kanada ve Amerika'da özellikle polis tarafından kadın ve çocukların kasten öldürdüğü yüzlerce vakayla ilgili olarak Batı ne yaptı? Bu tam bir ikiyüzlülüktür.
Cumhuri İslami gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Sabahi Ferdin, İran'ın Baver 373 füzesinin menzili 300 kilometreye ulaştığını söylemesi, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde Amerika Başkanı'nın İran'a yönelik müdahaleci açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika Başkanı'na hitaben yaptığı açıklamada, İran'ın yorgun bir politikacının müdahaleleri ve ifadeleriyle sarsılmayacak kadar güçlü olduğunu belirterek, sizin alışkanlığınız çamurlu sulardan balık tutmaktır. Ama unutmayın burası İran, yüce erkekler ve kadınların ülkesidir diye kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani Çafi, Amerika Başkanı Joe Biden'in İran'daki dış mihrakların provokatif girişimleri ardından müdahaleci açıklamalarına tepki olarak Instagram sayfasında şunları yazdı. Biden'in ifadeleri ve müdahaleci girişimleri İran'ı şaşırtmıyor. Zira müdahale, saldırganlık ve öldürme Amerika sisteminin gerçek doğasıdır. Ancak İran halkı tarihe derinden kök salmıştır. İran'daki son gelişmelerin başlangıcından bu yana Amerika Başkanı Joe Biden, müdahaleci açıklamalarla İran'daki provokatif girişimleri defalarca destekledi. Kısa bir süre önce Amerika Başkanı Joe Biden, İran'daki son huzursuzluğu desteklemek için yaptığı açıklamada, Amerika'nın İranlı yetkililere yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Biden'in açıklamasından iki gün sonra Amerika Hazine Bakanlığı, İran'da 7 yetkilinin adını yaptırım listesine aldığını duyurdu.
Tahran Radyosu. Hemşehri gazetesinde Ensarullah Hareketi'nin Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ensarullah Hareketi'nin önde gelen üyesi, saldırgan koalisyon askeri saldırganlıktaki ısrarı ve Yemen halkının meşru haklarını göz ardı etmesi nedeniyle ateşkesin uzatılmadığını duyurdu. San'a müzakere heyetinin başkanı ve Ensarullah Hareketi liderlerinden Muhammed Abdüsselam yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ateşkes saldırgan ülkelerin birliği ve Yemen halkının insani taleplerine ve doğal ve meşru haklarına karşı inatları nedeniyle sona erdi ve uzatılmadı. Abdüsselam, saldırgan ülkeler üstünlük peşinde koşan tutumlarından vazgeçmez, kendi çıkarlarını Amerika ve İngiltere'nin çıkarlarına tercih ederse barış imkansız olacaktır, dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde halk masalları edebiyatında hayvanlar öykülerini incelerken bu öykülerin ana temalarından biri düşünce gücünü kullanmak olduğunu ve hile yapmanın da düşünmenin olumlu yönlerinden biri sayıldığını anlattık. Yine dedi ki bu öykülerde hile yapmak hayvanlar öyküsünde genellikle olumsuz bir durum olarak algılanmıyor ve gerçekte aklı ve düşünceyi kullanma bağlamında bir nevi fazile sayılıyor ve hile yapan karakterin uzak görüşlü olduğunu yansıtıyor. Gerçekte herkesin geleceği görme ve tahmin etme gücü olmalı ki doğru ameli zamanında yerine getirebilsin. Akıllı ve bilge kişi zekasını kullanarak her amelin iyi veya kötü sonucunu tahmin ederek ona göre temkinli hareket edebilir. Hayvanlar öykülerinde dikkat çeken nokta ise uzak görüşlü olmaktan düşmanlara karşı koymak ve onların tehlikesini bertaraf etmek için yararlanmaktır.
Bazen geleceği okumak ve uzak görüşlü olmak düşmanlıkların başlamasından önceki döneme ilgilidir. Yani öyküde yer alan iki kahramanın düşmanlığı zati bir durum değildir. Örneğin Kelile ve Demli adlı eserde Karga ve Baykuş'un öyküsünde olduğu gibi bu iki hayvan zati olarak birbirine düşman değildir. Ancak bir dizi meselenin ardından aralarında düşmanlıklar başlar ve bunun için bir çare düşünmek gerekir. Bazen uzak görüşlü olmak başkalarına karşı nasıl davranmak gerektiği ile ilgilidir ki burada da yabancılardan kuşku duymak veya düşmanlara güvenmemek ve hilelerine karşı dikkatli olmak şeklinde gösterilir. Bazen de uzak görüşlü olma, çare bulmak ve maslahatı düşünmek gibi anlamlara denk gelir ki bu da genellikle bir düşmanla yüzleşmede veya düşmanın elinde esir düşme gibi durumlarda gündeme gelir.
Tehlike durumlarında sabit kararlı olmak ve korkunun galip gelmesine mani olmak da uzak görüşlü olmanın işaretlerindendir. Hayvanlar öykülerinde okullara en başta düşmanlıkların oluşmaması için gayret edilmesi gerektiği anlatılır. Uzak görüşlü kimse yaşamında bu yöntemi benimseyen kimsedir. İkinci nokta, düşmanla hele hele güçlü düşmanlar yüzleşmekten mümkün mertebe sakınmaktır. Ve daha önemli bir nokta ise ecnebilerden ehil olmayan ve kurnazlardan sakınmak ve gerçekte onlara güvenmemek uzak görüşlü olmanın işaretidir.
Değerli dostlar, halk kısaları ve özellikleri ile ilgili sohbetimizi şimdilik burada noktalıyor ve her zaman olduğu gibi seçtiğimiz öykümüzü anlatmaya geçiyoruz. Bugün sizler için Kelile ve Demli'nin ana teması uzak görüşlü olmaktan ibaret olan Kargalar ve Baykuşlar öyküsünü seçtik. Birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Bir dağın eteğinde kocaman bir ağacın üzerinde kargalar yuva edinmişti. Uzaktan baktığında ağacın simsiyah yaprakları olduğunu zannederdin. Çünkü kargaların sayısı o kadar fazlaydı ki ağacın yeşil yaprakları da görünmezdi. Ağaçtan biraz ötede ise içinde baykuşların yaşadığı karanlık bir mağara vardır. Baykuşlar gündüzleri mağarada dinleniyor ve geceleri uçarak av peşine düşüyordu. Bu arada baykuşların toplu halde avlanmaları kargaları panikletiyordu. Kargalar her gece baykuşlar onlara saldıracak diye tetikte bekliyordu. Sonunda bu olay yaşandı. O gece gökyüzü apaçıktı, öyle ki ayın üzerindeki lekeler rahatça görünüyordu. Kargalar uykudaydı. O gece nöbet tutan genç bir karga kendi hayallerine dalmış, bir dalın üzerinde çekirgelerin sesini dinliyordu. Genç karga gökyüzüne bakarken birden hareket eden kapkara bir bulut gördü. Genç karga çok şaşırdı. O kadar açık ve aydın bir gece kapkara bir bulut nasıl olurdu?
Kara bulut hareket etmeye devam ediyor ve hızla genç kargaya doğru ilerliyordu. Bir an genç kargayı derin bir panik sardı. Gördüklerine inanamıyordu. Gelen kara bulut değil, uçarak yaklaşan baykuşlardı. Genç karga gafil avlanmıştı. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Bağırmaya başladı. Geliyorlar, baykuşlar geliyorlar. Genç karganın sesini diğer kargalar uykudan uyandı ama artık çok geç olmuştu. Kargaların birçoğu uyanır uyanmaz ağaçtan düştü. Karga yavruları panik içinde annelerini çağırıyordu. Daha erken uyanan kargalarsa baykuşlarla savaşmaya başladı. Sonunda baykuşlar bazı kargaları öldürdükten sonra çekip gitti. Ama geride yıkım ve ölüm bıraktı.
Ertesi sabah kargaların yaşlı ve deneyimli başkanları en yakın 5 danışmanını istişare için çağırdı. Dün gece yaşanan olay onu daha da yaşlandırmıştı. Kırılan dallar ve yıkılan yuvalara hüzünle bakan kargaların başkanı konuşmaya başladı. Sonunda acımasız baykuşlar bize saldırdı. Birçoğumuz yakınlarımızı kaybettik. Matem içindeyiz. Şu dallara bakın. Neredeyse bir kayıp veya bir yaralısı olmayan tek bir yuva yok. Bu yenilgi hepimiz için büyük bir acı sayılır. Fakat beni daha da kaygılandıran konu, baykuşların dün gece yaptıkları baskından cesaret kazanarak tekrar bize saldırmasıdır. Baykuşlar bizi bu ağaçtan kovmadan peşimizi bırakmaz. Şimdi sizlere bu sorun için bir çare düşünmek üzere çağırmış bulunuyorum.
Baykuşların saldırısında kanatlarından biri yaralanan kargalardan biri şöyle konuştu. Benim deneyimlerim atalarımızdan öğrendiğim gibi güçlü düşmanın karşısında durmanın akıl kârı olmadığıdır. Buradan kaçmak gerekir. Madem bizden çok sayıda karga öldürüldü veya yaralandı, kaçmaktan başka çare yok. Buradan gitmeli ve baykuşların ulaşamayacağı bir yere yerleşmeliyiz. O sırada bir başka danışman karga haykırarak arkadaşının sözünü kesti. Hayır, kaçmak bizim çaremiz değil, savaşmalıyız. Ölmek kaçmaktan daha şereflidir. Eğer yaşlı karga izin verirse bir gün içinde bir ordu tedarik görür ve baykuşlardan öyle bir intikam alırım ki ebediyete kadar unutmasınlar.
Danışman kargaların toplantısını izleyen bazı genç asker kargalar bu sözlerin ardından büyük bir heyecana kapıldı ve hepsi danışman kargayı haykırışları ile onayladı. Ancak yaşlı karga sessizdi ve başkalarının da görüşünü duymak istiyordu. Üçüncü danışman karga hala dün geceki baskının etkisi altındaydı. Savaşmak üzere çare değil, baykuşların arasına da bir casus sızdırmalı ve onların niyetinden haberdar olmalıyız. Eğer barışmak istiyorlarsa biz de onları hediyelerle karşılarız. Ama eğer yeni saldırmak niyetleri varsa o zaman savunmak için hazırlık yaparız.
Kadar susan yaşlı karga dördüncü danışmana baktı. Dördüncü danışman karga şöyle konuştu. Gerçi bu görüşlerin hiçbirini tasvip etmiyorum ama şu anda aklıma hiçbir çözüm yolu da gelmiyor. İzin verirseniz biraz daha düşünmek istiyorum. Tam o sırada bir ses şöyle dedi. Sayın Başkan, İzin verirseniz ben de görüşümü söylemek istiyorum. Herkes sesin geldiği yöne baktı. Ses 5. danışmana aitti. Genç ve güçlü bir kargaya. Yaşlı karga, tabii ki konuşabilirsin, seni dinliyoruz diye karşılık verdi. Genç danışman karga, söylenen görüşlerin hiçbirini onaylamadığını, kendisinin bir planı olduğunu söyledi. Yaşlı karga, anlat, seni dinliyoruz dedi. Ancak genç karga, burada olmaz dedi. Yaşlı karga, peki nerede diye sorunca, genç karga, tenha bir yerde sizle baş başa konuşmak istiyorum diye karşılık verdi.
Yaşlı karga, genç danışmanın sözünü kabul etti ve birlikte kanatlanarak bir başka dala geçtiler. İki karga yalnız kalınca genç danışman karga konuşmaya başladı. Sayın Başkan, planımı anlatmadan önce size Baykuş Şeren eski düşmanlıklarının sebebini sormak istiyorum. Acaba nedenini biliyor musunuz? Yaşlı karga şöyle anlattı. Evet evladım, çok iyi biliyorum. Bu düşmanlık çok uzak mazilere dayanıyor. Bizlerden hiçbirimiz dünyaya gelmediğimiz günlere. Bir gün dünyada yaşayan kuşlar kendi aralarından bir baykuşu kral olarak seçmek istedi. Kuşların aralarında bir karga da var. Karga kuşların niyetinden haberdar olunca onları serzeniş etmeye başladı ve neden bunca güzel ve iyi kuş varken en çirkin kuşu kral olarak seçmek istediklerini sorguladı. Karga bu çirkin kuşun kuşların kralı olmayı hak etmediğini ve kuşlara saadet ve mutluluğa erdiremeyeceğini söyledi. Karganın bu sözlerinin ardından kuşlar hatalarını anladı ve böylece baykuş kuşların kralı olarak seçilmedi. Bu durumdan öfkelenen baykuş şöyle dedi. Ey karga, vay haline, içimde ölü bir kin ektin ki ben öldükten sonra bile asla yok olmayacak ve dünya var oldukça baykuşlar kargaların düşmanı olacak.
Hikayeyi anlatan yaşlı karga sustu ve kısa bir süre sonra şöyle devam etti. O günden sonra baykuşların kargalara karşı düşmanlığı kuşaktan kuşağa aktarıldı. Şimdi madem bu düşmanlığın sebebini anladın, anlat bakalım planın nedir? Genç danışman karga anlatmaya başladı. Benim planım sizle başlıyor. Şimdi kargaların yanında dönünce onlara beni bayılana ve yere düşene kadar dövmelerini emredin. Ve daha sonra da hepiniz buradan gidin ve yakınlarda kendiniz için bir yer bulun. Yaşlı karga sordu, neden böyle yapmalıyım? Neden seni öldürücesine dövmelerini emretmeliyim? Genç danışman karga şöyle karşılık verdi. Sayın Başkan, sizden tek ricam sözümü dinlemeniz. Eğer zafer kazanmamızı istiyorsanız söylediklerimi harfiyen yerine getirin. Yaşlı karga şöyle dedi. Peki madem böyle istiyorsun öyle olsun. Ben de daha fazla soru sormam. Fakat umarım ne yaptığını biliyorsundur.
İki karga diğer kargaların yanında döndü. Yaşlı karga öfkeli bir halde ve başka kargaları şaşırtan bir ifadeyle şöyle dedi. Hayır, bu mümkün değil. Sen bu sözleri söylemeye nasıl cesaret edersin? Bu sözlerin ardından yaşlı karga diğer kargaların şaşkınlığı devam ederken bekçi kargalara genç danışman kargayı bayılana kadar dövmelerini emretti. Ardından ağa yaralanan genç kargayı ölünceye dek düştüğü ağacın altında yalnız bırakmalarını emretti. Yaşlı karga daha sonra da kargallara döndü ve şöyle dedi. Buradan ayrılmalıyız. Burada kalmak artık maslahat değildir. Bu emrin üzerine kargalar gruplar halinde yaşadıkları ağacı terk etti ve baykuşların gözünden uzak bir yere yerleşti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Devamını bir sonraki hafta dinleyebilirsiniz.
Bize görüşlerinizi turkish@wrs.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsude.com adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
İran ekonomisindeki istihdamda bilgi tabanlı üretimin konumu, önemi ve sonuçları isimli programımızın 18. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yılın sloganı özel programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. İslam İnkılabı Rehberi 2022 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganı özel birkaç program sizlere sunulacaktır. Bu bölümde İran ekonomisindeki istihdamda bilgi tabanlı üretimin sonucunu ele alacağız.
İşsizlik toplumun dengesini bozan ve birçok krize neden olan en büyük sorunlardan biridir. İşsizlik toplumsal sorunların ve anormalliklerin ana nedenidir. Ve bunun çözümü toplumun birçok sosyal, psikolojik ve ekonomik sorununu gidermektedir. Herhangi bir ülkede işsizliğin varlığı, o ülkedeki yoksulluğu, yolsuzluğu, gelirin adaletsiz dağılımını, boşanmayı, uyuşturucu kaçakçılığını, güvensizliği ve diğer geleneksel sonuçları artıracaktır.
İşsizliğin ilk etkisi gelirin azalmasıdır ve gelirdeki azalma sadece bir bireyi ve bir aileyi değil tüm toplumu etkiler. Dünyadaki gençlerdeki işsizlik oranı yetişkinlerdeki işsizlik oranından 2 ila 3 kat daha fazla olup işsizlik açısından en fazla risk altında olan nüfus ağırlıklı olarak ilk kez ve herhangi bir iş deneyimi olmadan iş piyasasına giren eğitimli gençlerdir.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi İran'da da işsizlik ve eksik istihdam önemli sosyal ve ekonomik sorunlardan biridir. Kanıtlar ülkenin gelecekteki krizlerinin öncüsünün geniş işsizlik krizi olacağını gösteriyor. Bu kriz ister istemez doğrudan veya dolaylı olarak tüm İran toplumunu olumsuz sosyal, siyasi ve kültürel etkilerine maruz bırakacaktır.
İstatistiklere göre işsizlik oranı 2021 yılının 3. çeyreğinde aynı yılın 2. çeyreğine göre 18-35 yaş grubunda %2 artarak %12'ye ulaştı. Bu istatistiklerin daha ayrıntılı sınıflandırılmasında şunlar açıklanmıştır. Geçen yılın 2. çeyreğinde erkeklerde işsizlik oranı %12, kadınların işsizlik oranı %28. Kentsel bölgelerdeki işsizlik oranı %16 ve köy bölgelerindeki işsizlik oranı %11 olmuştur.
Önemli olan nokta koronanın yayılmasının dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi İran'da işsizliğin artışını etkilemiş olmasıdır. Koronanın çalışan nüfusun azalması üzerindeki etkisinin zirvesi 1,5 milyon kişi rakamı ile 2020 yılının ilkbaharındaydı. Ve bu yavaş yavaş yılın diğer mevsimlerinde dengeli hale geldi ve son olarak 2021 yılının kışında koronanın çalışan nüfus üzerindeki etkisi en düşük seviyesine yani yaklaşık 300 bin kişiye ulaştı.
2021 yılının yazında ülkenin çalışan nüfusu 23 milyon 405 bin kişiye ulaşmış ve bu 2019 yılındaki 24 milyon 273 bin kişiden yaklaşık 868 bin kişi daha azdır. Diğer bir ifadeyle 2021 yılında istihdam koşullarının 2019 yılına kıyasla iyileşmesine rağmen ülkenin istihdamı hala 2019'un performansı ile önemli bir mesafeye sahiptir. Korona salgını nedeniyle geçici olarak iş piyasasından çıkan çok sayıda insan iş piyasasına dönmek için kuyrukta bekliyor.
Tahran Radyosu.
Gerçek şu ki esas olarak istihdam varsayımına dayanan mevcut istihdam yapısı iş yaratan iş yapısına ve teknolojinin yaratılmasına doğru değiştirilmelidir. Yürütme organlarındaki istihdam kapasitesinin doymuşluğu ve bir yandan elitler düşüncesinin enjekte edilmesinin ve özel sektörün üretim ve girişimcilik alanlarındaki varlığının önemi gibi konular direniş ekonomisini gerçekleştirebilmek için bilgi tabanlı şirketleri önemli bir gereklilik haline getirmiştir.
Bilgi tabanlı üretime önem vermek hem de ülkedeki zor yaptırım koşullarında ve bilgi tabanlı şirketlerin yaygınlaştırılması alanında önemli başarıların kazanılması şu gerçeği gösteriyor ki bilgi tabanlı ekonomi alanında ivme gerçek bir beklentidir ve slogancılıktan uzaktır. Bu açıdan bakıldığında İslam İnkılabı rehberinin son yıllarda üretime odaklanması ve enflasyonu yok etmeye ve istihdam yaratmadaki kilit rolü daha iyi anlaşılır.
Pek çok ekonomist günümüzde bilgi ve yeni teknolojinin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki rolünün sermaye miktarından ve pazarın büyüklüğünden daha büyük olduğuna inanmaktadır. Her zaman akılda tutulması gereken bir nokta şudur ki, bilgi tabanlı ekonomiye ulaşmak için sadece bilgi üretip dağıtmak, eğitim ve araştırma yapmak yeterli değildir. Önemli olan ekonomi kaynakları kullanırken bunlardan sürekli ve kalıcı bir şekilde yararlanmaktır.
Başka bir ifadeyle bilgi tabanlı bir ekonominin gerçekleşmesini mümkün kılan kapasitelerin genişletilmesinde ve kaynakların kullanım derecesinin yükseltilmesinde bilgiyi uygulamalı hale getirmek ve daha etkili bir şekilde kullanmaktır ve bilgi tabanlı şirketlerin bu alandaki rolü tanımlanabilir.
İslam İnkılabı rehberi İslam Devrimi'nin ikinci adımı bildirisinde şöyle diyor: devrim, bilim ve teknoloji ve hayati ve ekonomik ve kalkınma altyapılarının oluşturulması alanında ülkenin ilerletici motoru oldu ve şimdiye kadar bunun büyüyen meyveleri gün be gün giderek daha da yaygınlaşmaktadır. Binlerce bilgi tabanı şirket, kalkınma ve ulaşım ve sanayi ve enerji ve maden ve sağlık ve tarım ve su ve benzeri alanlarda ülke için binlerce gerekli altyapı projesi, milyonlarca üniversite mezunu veya okuyan ülke üzerinde binlerce üniversite birimi, tüm dünyada birinci sırada nükleer yakıt döngüsü, kök hücreler, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve benzeri onlarca büyük proje, petrol dışı ihracatın 60 kat artması, sanayi birimlerinin 10 katı yakın artması, kalite bakımından sanayilerin onlarca kat artması, montaj sanayisinin yerli teknolojiye dönüşmesi, savunma sanayisinde dahil olmak üzere mühendisliğin çeşitli bölümlerinde gözle görülür önem, tıbbın önemli ve hassas bölümlerinde ve bundaki referans olma konumunda parlama ve daha onlarca ilerleme örneği devrimin ülkeye getirdi, o ruhun, o varlığın ve o kolektif duygunun ürünüdür. Devrimden önceki İran, bilim ve teknoloji üretiminde sıfırdı, sanayide, montaj ve bilimde çeviri dışında başka bir marifeti yoktu.
Gerçek şu ki, geleneksel ve sırf sermaye yöntemleriyle üretilen ürünlerin aksine, bilgi tabanlı ürünlerin üretimi çok fazla katma değer yaratmakta. Ve yarattığı istihdam da bilgi tabanlı istihdamdır. Bilgi tabanlılar alanındaki araştırmacıların söylediğine göre, şimdi yüksek teknolojili ve bilgi tabanlı şirketler dünya ekonomisini yönetiyor. Yani bilgi tabanlı ekonomi tüm dünyada ve ülke için etkili olabilir.
İran ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve Amerika ile bazı Avrupa ülkelerinden bitmek bilmeyen düşmanlıkları dikkate alındığında bilgi tabanlı üretim, sorunların azaltılması, ekonomik ilerleme ve dış baskıların etkisizleştirmesi veya etkinliğinin azaltılması ve ayrıca kalıcı istihdam yaratmak ve bunun sosyal sermayesini korumak ve geliştirmek için uygulanabilir bir çözüm olabilir.
Değerli dinleyiciler, yılın sloganı özel adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bundan sonraki programımızda bilgi tabanlı üretimin İran ekonomisini etkilerini ele alacağız.
Bizi www.parsudi.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi üzerine mevzileri bırakarak düşmana karşı geri adım atmaya işaretle, İslam Cumhuriyeti'nin hedefine ulaşmak için hünerli bir manevra ile kahramanca bir esneklikte bulunduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Düşmanla karşılaştığında bastırılmış şekilde geri çekilmek ve mevzileri bırakmak, Kur'an'ın yapılmaması gerektiğini vurguladığı konulardandır. Askeri savaşta ve siyasi savaşta ve iktisadi savaşta, nerede mücadele sahnesi varsa orada düşmana karşı durmak gerekir. Sizin azminiz düşmanın azmine galip gelmesi gerekir. Sizin iradeniz düşmanın iradesine galip gelmesi gerekir ve olabilir ve bu mümkündür. Her türlü cihat ve savaşta düşmana sırt çevirmek ve kaçmak, İslam ve Kur'an açısından yasaktır. Biz kahramanca esneklik tabirini kullandık. Bir grup bunu İslami nizamın hedef ve ülkülerinden el çekmek şeklinde yorumladılar. Düşmanlardan bazıları da bunu bahane ederek İslami nizamı kendi ilkelerinden geri adım atmakla suçladılar. Bunlar doğru değil. Bunlar yanlış anlaşılmaktır. Kahramanca esneklik hedefe ulaşmak için hünerli bir manevradır. Yani Allah yolu salikleri, çeşitli ve farklı İslami hedeflere doğru hareket ederse, herhangi şekil ve herhangi yolda olursa, hedefe ulaşmak için farklı yöntemler uygulamalıdır. Kim onlara böyle bir günde yine tekrar savaşmak için bir yana çekilen ya da bir başka bölüğe katılmak için yer değiştiren dışında arkasını çevirir de cihattan ve hak davadan vazgeçerse, gerçekten o Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehennem olacaktır. Her türlü hareket, ister öne hareket olsun, ister geriye hareket olsun, tıpkı askeri savaş meydanı gibi daha önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için olmalıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.